Ayrım 20.
11. Muhammed Ali, alanında arabadan inip Nimrod'un bürosunun bulunduğu valilik konağına doğru yürürken hava kararmıştı bile. Gelişen olayların etkisinden hala kurtulamamıştım. Onların bana düşündürdüğü cesaret kırıcı olasılıklar, yalnızca tek bir kişinin, Justin'in aşkıyla yandığım şu son birkaç ayın bütün uyarıları, tehlike işaretleri, keyfimi adam akıllı kaçırmıştı. Justin'i bir an önce yeniden görmek için yanıp tutuşuyordum. Dükkanların ışıkları yanmıştı. Para bozdurma tezgahlarının önü Fransız gemicileriyle doluydu. Franklarını verip yiyecek, şarap, ipekli kumaş, kadın, oğlan ya da afyon, anlaşılabilir her türlü uyuşturucuyu alıyorlardı. Nimrod'un odası yolla bir açı yapan, içerlek, gri, eskiden kalma bir yapının gerisindeydi. Bomboş koridorları, bomboş odalarıyla şu anda bütün bina ıpıssızdı. Saat 6'da bütün görevliler gitmişti. Sürünen ayaklarımın sesi boş kapıcı evinin açık kapılarının önünden yankılanarak geçiyordu. Bir polis dairesinde böyle elini kolunu sallayarak hiç durdurulmadan yürümek olacak şey değildi. Üçüncü uzun koridorun sonunda Nimrod'un odasına gelince kapıyı tıklattım. İçeride sesler vardı. Geniş, gerçekten gösterişlice sayılabilecek, önemine uygun bir odaydı. Pencereleri çıplak bir avluya bakardı. Avluda bütün gün kuru toprak tabanı gagalayıp gıdıklayan tavuklar, ortada yazın birazcık gölge olanağı sağlayan saçak saçak tek bir hurma ağacı vardı. İçeriden hiç yanıt gelmeyince kapıyı açıp girdim ama oracıkta kala kaldım. Çünkü parlak ışıkla karanlık bende bir sinema gösterisi yapıldığı izlenimini uyandırdı. Ama büyük bir projeksiyon makinesinden başka bir şey değildi. Nimrod'un bir zarftan çıkarıp tek tek taktığı fotoğrafların büyütülmüş parlak imgelerini makine karşı duvara yansıtıyordu. Gözlerim kamaşarak ilerledim. Makinenin çevresindeki o fosforlu yarı aydınlık yarı karanlıkta Baltazar'la kağıtsı seçebilmiştim. Yüzlerinin yapay görünüşü güçlü ampulün ışığını mıknatıs gibi çekmişti. Nimrod yarı yana dönerek güzel dedikten sonra dalgın dalgın bana bir iskemle uzatırken oturun diye ekledi. Bana gülümseyen kağıtsın yüzünde gizemli bir mutluluk, bir coşku vardı. Böylesine dikkatle incelenen resimler onun kervani molasında flaşla çektiği fotoğraflardı. Bu kadar büyütülünce beyaz duvarın üzerinde bir belirip bir yok olan ucube duvar resimlerine benziyorlardı. Nimrod, bakın bakalım tanımamıza yardımcı olabilecek misiniz dedi. Dediğini yapıp oturarak yüzümü büyük parıltıya çevirdim. Bir arada dans eden bir düzine kadar kaçık keşişin dağılmış gölgelerini görüyordum. Kağıt bu değil dedi. Beyaz magnezyum ışığı mantolu gölgelerin dış çizgilerini tutuşturmuş gibiydi. Böylesine dev boyutlarda büyütülmüş, Goya'nın zihninden bile geçmeyecek kadar iç karartıcı resimler, yeni bir sanat hareketi düşüncesi ileri sürüyorlardı. Bu yepyeni bir ikonografiydi. Şimşek parıltısı ve duvanla yapılmış resimler. Nimrod her birinin üstünde dura dura tek tek değiştiriyor, gözlerimizin önünde gerçek yaşamın bir başka şişirilmiş kopyasına geçmeden önce, ''Bir şey söylemiyorsunuz ha?'' diye soruyordu. Söylemiyor musunuz? İnsanları tanıma amacıyla bunları kullanmak boşunaydı. Sekiz resmin her biri bir ortaçağ kilisesinde ölülerin gömüldüğü mahzende şeytan keşişlerin kutladığı bir ölüm şöleninin korkulu taslağı olabilirdi. Bunlar ancak de Sad'ın zihninden geçebilecek şeylerdi. Beşinci resim görüntüye gelip duvarda sallandığı zaman Baltazar ''İşte yüzüklüsü şurada'' dedi. Kol kola kenetlenmiş, delice bir coşkuyla sallanan kukulatalı 5-10 kişi önümüzde bir yana ağlamış duruyorlardı. Mürekkep balığı kadar ifadesizdiler ya da bazen akvaryumların karanlık köşelerinde sinsi sinsi dolaşırken gördüğümüz o garip canavarlar kadar. Gözleri anlamsız birer çizgiden başka bir şey değildi. Eğlencelerinde insanca olan her şeyin alaya alınması vardı. Demek görev dışı zamanlarda engizisyoncular böyle hareket ederler. Kağıt umutsuzca içini çekti. Gölgelerden birinin bir eli ötekinin kara giysisinin kolunun üstündeydi. O halde Justin'in kötü yazgılı yüzüğü olabilecek belli belirsiz bir beyazlık görülüyordu. Nimrod bir ölçü aygıtını okurmuş gibi kendi kendine resimde gördüklerini özenle anlatıyordu. Maskeli 5 kişi büfeye yakın bir yerdeler. Büfenin köşesi görünüyor. Ama şu el, burun elin eli mi? Ne dersiniz? Baktım. Onun eli olsa gerek. Justin yüzüğü öteki eline takardı dedim. Nimrod büyük bir sevinçle "Hah!" dedikten sonra şöyle ekledi. "İşte bu önemli bir nokta." "Evet ama flaş ışığına rastgele yakalanmış öteki beş kişi kimdi?" Kadife başlıklarının içinde sipere yatmış gibi ifadesizce onlar bize bakıyordu. Biz onlara. Sonunda Baltazar içini çekip "Boşuna!" dedi. Nimrod vızıldayan makineyi durdurdu. Bir anlık bir karanlıktan sonra normal elektrik ışığı odayı aydınlatmıştı. Masa imzalanacak daktilo edilmiş kağıtlarla doluydu. Prose verbal, hiç kuşkusuz, gri, kare biçimli, ipekli bir bez parçasının üzerinde kafamızın içindeki düşüncelerle doğrudan doğruya ilgili nesneler duruyordu. Çirkin, mavi taşlı, büyük şapka iğnesi. Şimdi bile soluğum kesilmeden bakamadığım fil dişi yüzük, sevgilimin yüzüğü. Nimrod kağıdı göstererek, "Elinizdeki kopyayı okuduktan sonra imzalayıverin, olmaz mı?" dedi. Eliyle ağzını kapatıp öksürdükten sonra, "Yüzüğü alabilirsiniz," diye ekledi. Baltazar yüzüğü bana uzattı, buz gibiydi. İnce bir toz tabakasıyla kaplıydı, parmak izi tozuyla. Kravatına sürterek temizledikten sonra saat cebime koydum. "Teşekkür ederim." Polis raporunu okumak için masanın yanındaki iskemleye oturdum. O sırada ötekiler sigaralarını yakmışlar, alçak sesle konuşuyorlardı. Daktilo edilmiş kağıtların yanı başında başka bir kağıt daha vardı. General Kernowin'in sinirli, kişiliksiz yazısı göze çarpıyordu. Karnaval balosunda çağrıların listesiydi. Benim için çok şey demek olmaya başlamıştı. Adların, İskenderiye'nin adlarının görkemli şiiriyle yankılanan bir liste. Dinleyin. Pia dei Tolemai, Benedict Dangeau, Dante Boremo, Albay Necip, Toto de Brunel, Wilmot Pierrefeu, Mehmet Adım, Poza di Borgo, Ahmet Hasan Paşa, Delphine de Francœil, Can Bulat Bey, Athena Tıraşa, Hadat Fahmi Amin, Gaston Phipps, Pierre Balbs, Jacques Dogueri, Comte Banaboula, Onofiros Papas, Dimitri Randidi, Paul Kapadasturia, Claude Amaril, Nesim Hosnani, Tony Umbada, Baldassare Trivazani, Gilda Ambron. Listeyi okurken adları mırıldanıyor, her birinin ardında içimden katil sözcüğünü ekliyordum. Bakalım uyuyacak mı diye. Ama Nesim'in adına geldiğimde durup gözlerimi karanlık duvara kaldırdım. Onun imgesini zihnimden duvara yansıtmak, öteki resimleri incelediğimiz gibi incelemek istiyordum. Büyük arabaya mantosunun eteklerini tıkıştırmaya yardım ederken yüzünde gördüğüm ifade hala gözümün önündeydi. Sanki çok yorucu bir iş yaptıktan sonra dinlenen birinin yüzündeki tuhaf, şeytanca dinginlik. 4. Bölüm 12. Mevsimin geçmesine karşın kentin deniz kıyısı, alçak bir ufka doğru kıvrılarak uzaklaşan Grand Corniche'in inişli yokuşlu şeridi, ışık içindeydi. Binlerce ışıklı camın ardında, göz alıcı tropikal balıklar gibi, kentteki Avrupalılar sakız rakısı, anasonlu rakı ya da konyak kadehleriyle dolup parlak masalarda oturuyorlardı. Onları izlerken bana bir açlık bastırdı. Öğle yemeğinde çok az yemiştim. Rüstin'le buluşmama daha zaman vardı. Bunun üzerine Diamond Sutra'nın parlak kapılarından içeri girip kendime bir jambonlu sandviçle bir kadeh viski söyledim. Dış olayların yıkımı her şeyin duygusal düzenini değiştirdiği zamanlarda hep olduğu gibi gene kenti yepyeni bir gözle görmeye başlamıştım. İnsanlardan oluşan biçimleri, renkleri, şimdiye kadar bilinmeyen böcek türlerini inceleyen bir böcek bilginin yansızlığıyla inceliyordum. İşte her biri kendi bireysel kaygılarının, sevgilerinin, nefretlerinin, korkularının çözümüyle uğraşan bir tür vardı karşımda. Cam bir masanın üzerine para sayan kadın, bir köpeğe yemek veren yaşlı adam, bir perdeyi kapatan kırmızı saksılı bir Arap. Baharatlı bağırsaklarla yüklü demir şişlerin durmadan bir ileri bir geri döndüğü ya da parlak bakır kazanların kapaklarının altından sıcak sıcak kalamar, mürekkep balığı, güvercin kokularının taştığı kıyı boyundaki küçük gemici meyhanelerinden hoş kokulu dumanlar çıkıyordu. Buralarda mavi teneke kutularından içilir, elle yenilirdi. Kiklatlar hala yapıldığı gibi. Her yana dökülen bir faytona bindim. Çözümlenemeyecek kadar kısa süren pişmanlıklarla, korkularla dolu, ışıklandırılmış karanlığı iliklerimde duyarak iç çeken denizin yanı sıra Aurora'ya doğru sarsıla sarsıla gidiyordum. Ama sanki soğuk bir taşın, Gecenin dış görünüşünün altında yatan bir kara kurbağa gibi kafamın gerisinde yatan, karşılıklı aşkımızın Justin'i tehlikeye sokabileceği düşüncesi içimde müthiş korkuların kımıldamasına yol açıyordu. Bu düşünceyi kafamda evirip çeviriyordum. Dayanılmaz bir tutsaklıktan kurtulmak için kaçacak bir delik arayan, var gücüyle kapılara yüklenen bir mahkum gibiydim. Onun ya da aynı zamanda benim ölümümle bitecek gibi görünen bir durumdan çıkış yolu bulmaya çalışıyordum. Yolun kıyısına park edilmiş araba, karabiber ağaçlarının altında karanlıkta bekliyordu. Justin hiçbir şey söylemeden bana kapıyı açtı. Kendi korkularımdan dilim tutulmuş olarak arabaya bindim. Sonunda "Ah!" dedi. Her şeyi anlatan küçük bir inilti çıkararak kendini kollarıma atıp ılık ağzını ağzıma bastırdı. "Gittin mi? Bitti mi?" "Evet." Vitesi geçirdi. Araba incimsi akşam karanlığına çıkarken tekerleklerden çakıllar fırlamıştı. Kıyı yolunu izleyerek çöle doğru gitmeye başladık. Farların yol kıyısındaki olağan nesnelerden geri yansıyan tüylü ışığında sert Sami yüzünün yandan görünüşünü inceliyordum. İki yanımızdan ötelere doğru uzanan simgeler dizisi, minareler, güvercinler, yontular, gemiler, madeni paralar, develer, hurma ağaçları. Olarak görmeye başladığım kentin ayrılmaz bir parçasıydı. Kendisini saran bitkin doğa görünümleriyle, büyük gölün girinti çıkıntılarıyla bir ulaklık ilişkisi sürdürüyordu. Sphinx çöle ne kadar uygunsa o da çevresine öyle uygundu. "Yüzüğüm, yüzüğümü getirdin mi?" "Evet." Bir kez daha kravatıma sürterek temizledikten sonra ait olduğu parmağı yeniden geçirdim. Daha sonra elimde olmadan "Justin, bizim ilişkimiz ne olacak?" dedim. Bedevi kadınlar gibi öfkeyle kaşlarını çatıp bana baktıktan sonra yüzünde o tatlı gülümsemesi belirdi. "İlişkimiz mi?" "Evet, görüyorsun ya. Her şeye son vermek zorundayız. Senin tehlikede olabileceğini düşünmeye dayanamıyorum. Yoksa dosdoğru Nesim'e gidip yüzüne söylemek zorundayım." Ne söyleyecektim bilmiyorum. Yumuşak bir sesle, "Yok, hayır, bunu yapamazsın. Sen bir Anglo-Saksonsun. Böyle kural dışına çıkamazsın, öyle değil mi? Bizden biri değilsin. Ayrıca Nesim'e, bilmiyorsa bile en azından kestiremediği ne söyleyebilirsin?" dedi. Ilık elini elimin üstüne koymuştu. "Sevgilim, senin tek yapacağın şey beklemek ve sevmek. Her şeyden önce sevmek. Daha sonrasını düşünme." Şimdi bu sahneyi yazarken Justin'in döl yatağına düşmüş, görünmeyen bir çocuk dölütü gibi Persevard'ın ölümünü karnında taşıdığını yavaş yavaş anlamam çok şaşırtıcı. Demek bildiğime göre bütün o öpücükler, kendisini sevmeyen, gerçekten alaya alan yazar dostumuzun yüzünün alçıdan kalıbına, oyma tahtadan putunun üstüne konduruluyormuş. Ama aşk çok şaşılası bir iblistir. Persevard'ın ölümü bizim sevişmelerimizi renklendirdiyse hiç şaşmam. Bizim sevişmelerimizi kadınların ruhlarının gereksinimi olan yalanlarla, her insan ilişkisinin ayrılmaz parçası olan gizli hazlar, gizli ihanetlerle doyurmuş olabilir. Yine de yakınacak neyim var? Bu yarı aşk bile yüreğimi ağzına kadar dolduruyordu. Yakılması gereken biri varsa o da Justin olmalıydı. Bunları anlamak çok zordur. Daha o zaman İskenderiye'den kaçmayı düşünmeye başlamış mıydı acaba? Persevard'ın şöyle yazıyor. Kadınlarda öyle bir güç vardır ki bir öpüşle erkeğin yaşamının gerçekliğini özetlerler ve onu... Ama daha fazla söze ne gerek var? Onun yanında oturmak, avucumda tuttuğum elinin sıcaklığını duymak beni mutlu ediyordu. Masmavi gece yıldızlarla ağarmıştı. Büyük bir perili köşkün boş odalarına benzeyen amfiteyatrolarıyla uyanık çöl iki yanımızda uzanıyordu. Ay bu gece geç kalmıştı, solgundu, hava durgun, kum tepecikleri rüzgardan oyuk oyuktu. "Sevdiğim, ne düşünüyorsun?" diye sordu. "Ne düşünüyordum?" "Proklüs'te rastladığım bir bölümü, Orfeus'un gümüş bir soya, yani gümüş bir yaşam sürmüş olanlara hükümdarlık ettiğini söylüyordu. Baltazar'ın şöminesinin üstünde, galiba Pitagoras'ın beş köşeli yıldız biçimindeki tılsımının altında, Pipo temizleyicileriyle kötülüğü hiç görmemiş, hiç duymamış, hiç konuşmamış olan tahta oyma kızıl delili maymunlarının arasındaydı. Ne mi düşünüyordum? Yumuşak torbanın içindeki dölütü, buğdayların arasına çömelmiş çekirgeyi, insanın kafasında yankılanan bir Arap atasözünü. İnsanoğlunun belleği mutsuzlukla aynı yaştadır. Kapısı açılan kafesten yere bal gibi yumuşacık yayılan, kaçmayı hiç düşünmeyen bıldırcınları, koku pazarında acem leylağı kokusunu, Yüksek sesle, 14 bin yıl önce Şilyak burcundaki Vega yıldızı kutup yıldızıydı. Bak şimdi nerede parlıyor, dedim. Çukur çatık gözleriyle o sevdiğim baş döndü. Bir kez daha Faros adasına yönelmiş uzun kayıkları, dalgaların akışını, çiğin ıslaklığıyla parlayan minareleri görüyorum. Güneş ışığının saldırısına uğramış bir köstebek sesiyle bağıran kör hocanın yaygarası. Kör fenerler taşıyarak ağır adımlarla bir karnavala giden deve kervanının karma karışık ayak sürtme sesleri. Bir Arap kadını yatağımı yapıyor. Terle çırpılan yumurta akı gibi kabarıncaya kadar yastıkları dövüyor. Persevard'ın kitabından şöyle bir bölüm. Birbirlerine baktılar. Birbirlerinden ayrılmalarını önleyebilecek kadar ne gençliklerinin ne de güçlerinin kaldığını anladılar. Melissa Nesim'den hamile kaldığı zaman Amaril Nesim'in çok üstelemesine karşın Melissa'nın hastalığını, kalbinin dayanıksızlığını öne sürerek çocuğu almamıştı. Ama gene de ölebilir, dedi. Nesim sertçe başını sallayıp paltosunu aldı. Ama ölmedi. Çocuğu doğurdu. Justin benim hiç bilmediğim Yunanca bir şey okuyor ezbere. İskenderiye'nin gemicilere yol göstericilik eden ak kayaları, yaban gülleri, kamu. Dağınık kum tepecikleri yıkılıp akıyor kumlar denize, deniz kuma. Ama asla dökülürken havayı lekeleyen, sürgün şarabının içine değil. Ya da ruhu lekeleyen bir ses, Arapça türkü söyleyen. Yelkensiz bir tekne, göğüssüz bir kadına benzer. Hepsi bu, hepsi bu. Eline tutuşup yumuşak kum tepeciklerini, böcekler gibi güçlükle geçerek eski zamandan kalma, kötü havalardan aşınmış, karı işareti olan direklerine ara sıra yuvarlanmış sütun, sütun başlığı kırıklarıyla dolu, tapasarıysa kadar yürüdük. Coşkunun kutsal kalıntıları, der Coleridge. Zihnimizde kazındıkları düzende hiç değişmeden, sınırsız bir süre gizlice varlıklarını sürdürebilirler. Evet, ama düş gücünün düzeniyle belliinki aynı değildir. Yunan takım adalarından denizi yalayarak ince bir rüzgar esti. Bir insan yanağı kadar pürüzsüzdü deniz. Yalnızca kıyılarda kıpırdıyor, iç çekiyordu. O sıcak öpüşler orada. Önceden ve sonradan koparılmış, eski kitapların yaprakları arasında kurutulmuş saydam, kırılgan eğrelti ya da gül yaprakları gibi kendi başlarına yaşamlarını sürdürüyorlar. Çağrıştırdıkları, simgeledikleri kentin anıları kadar benzersiz, silinmez öpüşler. Unutulmuş bir karnavalda bir gitardan dökülen, İskenderiye'nin karanlık sokaklarında sessizlik sürdüğü sürece yankılanan müzik sesi. Artık hepimizi, erkekler, kadınlar olarak değil, yaptıkları dikkatsizlikler, budalılıklar, yalancılıklarla şişinen kişiler olarak değil, bilinçsizce mekanın bir parçası durumuna gelmiş, tek bir kentin kalıntıları arasına beline kadar gömülmüş, kafası o kentin değerleriyle dolu varlıklar olarak görüyorum. Empedokles'in bir yerde, tek tek kollar, bacaklar başıboş dolaşıyor. Birbirleriyle birleşmeye çabalıyorlardı. Ya da başka bir yerde, bu böyledir. Tatlı tatlının yakasını bırakmaz, acı acıya koşar, ekşi ekşiye gelir, sıcak sıcakla birleşir diye söz ettiği yaratıklar gibi. Gizli dolaplar çevirme ya da anlaşmalar yapma, genel eğilimine uygun davranışlarda bulunmayan bütün kent üyeleri, İskenderiyeliler. Justin, Taposiris'te yıkık bir sütuna dayanmış yatıyor. İç çeken denizin karanlığı üzerinde onun başının karaltısı. Denizden esen rüzgar bir bukleyi uçuruyor. İngilizce'de benim için yalnızca bir tek sözün bir anlamı var. Time immemorial sözü, yani çok eski, anımsanmayan zaman, diyor. Berlin'in dönüştürücü perdesinin ardından bakıldığında o unutulmuş akşam ne kadar da uzak görünüyor. Oysa tepemize kaynar su gibi dökülecek, sonun başlangıcı olacak o değişikliğe, Rusya'nın ortadan yok oluşuna yol açacak o büyük ördek avı olayına kadar yaşanacak daha bir sürü şey vardı. Ama bütün bunlar başka bir İskenderiye'ye ait. Benim kendi kafamda yarattığım, Baltazar'ın notlarıyla yerle bir olmadıysa bile tanınmaz duruma gelmiş bir İskenderiye'ye. Baltazar, zamana sadık kalmanın tek yolu araya gerçeklikler eklemektir diye yazıyor. Çünkü zamanın her anında çeşitlilikleri açısından olasılıklar sonsuzdur. Hayat seçme eylemine dayanır. Yargının sürekli saklı tutulması, sürekli seçme. bir gözlem noktası olan bu adadan her şeyi iki yüzüyle, olgu ve düş karışımı olarak yepyeni bir gözle görüyorum. Yeni öğrendiğim şeylerin ışığında gerçekliği yeniden gözden geçirir, yeniden yorumlarken kendi duygularımın bile değiştiğini, olgunlaştığını, derinleştiğini görünce şaşırıyorum. O zaman belki de kendi özel İskenderiyemin, gerçek bir sanat yapıtı nesnesi asla dümdüz bir yüzey olarak çıkmaz karşımıza. Onun yok olması gerekiyordu. Belki de bütün bunların içinde uzlaştırabilsem, kendi gerçek benliğimi arama girişiminde beni biraz daha ötelere götürecek bir doğrunun tohumu, özü, zamanın elindeki yararlanma hakkı gömülüdür. Göreceğiz bakalım. 13. Clea'nın taparcasına sevdiği babasıyla Clea, ak saçlı, dimdik bir adam. Babası olduğu bu genç, evlenmemiş tanrıçaya karşı gözlerinde kaygılı bir acıma ifadesi. Yılda bir kez ama yalnızca yılbaşı gecesi Cecil'de dans ederler. Ağırbaşlı, zarif bir biçimde. Babası kurulmuş makine gibi düzenli hareketlerle vals yapar. Bu sözleri bir kere daha bir yerde yazmıştım. Bunlar usuma başka bir sahneyi, başka olaylar dizisini getiriyor. Yaşlı bir gün gelip masama oturuyor. Bana karşı özel bir düşkünlüğü var, neden bilmiyorum. Ama birlikte oturmuş, bu kadar çekici, bu kadar güzel kızının bir hayranının kollarında, salonda dans edişini izlerken şakacı bir alçak gönüllülükle durmadan konuşuyor. Birçok bakımdan hala bir okullu kız ya da ressam. Bu gece pelerinine biraz şarap dökülmüştü. Bu yüzden tuvaletinin üstüne yağmurluğunu giymek zorunda kaldı. Cebinde şekerleme varmış, onları da yedi. Annesi yaşasaydı ne derdi bilmiyorum. Sessizce içkilerimizi içerek dans eden insanların arasında yanma sönen renkli ışıkları izliyorduk. Yaşlı bir çöpçatana benzetiyorum kendimi, dedi. Onunla evlenecek birini arayıp duruyorum. Ne de olsa onun mutluluğu benim için çok önemli. İşlerine burnumu sokarak onun mutluluğunu bozacak her şeyi yaptığımı da biliyorum. Ama oluruna bırakamam. Yıllar yılı drahmasını kuruş kuruş biriktirdim. Para artık bana batmaya başladı. Sizin gibi kibar bir İngiliz gördüm müydü hemen içimden, Tanrı aşkına şu kızı al bak demek geliyor. Onu annesiz büyütmek acı ama zevkliydi. Nasıl? Yaşlı bir soytarıdan daha kötü soytarı olmaz. Gülümseyerek hızla bara seyirtti. O gece daha sonra Clea'nın kendisi köşeme gelip yanıma oturdu. Yelpazelenirken gülümseyerek şöyle dedi. Gece yarısına çeyrek var. Zavallı kül kedisi. Saat 12'yi vurmadan babamı eve götürmeliyim. Yoksa güzellik uykusunu kaçırır. Sonra Amar'dan söz ettik. Brunel'in öldürüşüyle ilgili duruşması o gün öğleden sonra bitmiş. Yeterli kanıt eksikliğinden salıvermişler. Clea yavaşça, duyduğumda çok sevindim. Böylece bir crise de conscience'tan, yani vicdan azabından kurtulmuş oldum. Suçlu bulunsaydı ne yapardım bilemiyorum. Onun yapmadığını biliyorum. Nereden mi? Çünkü sevgili dostum, kimin ve neden yaptığı konusunda bilgim var, dedi. O güzel gözlerini kısarak şöyle ekledi. Bir İskenderiye öyküsü. Sana anlatayım mı? Ama aramızda kalacak, söz mü? Giden eski yılla birlikte onu da gömeceksin. Bütün mutsuzluklarımız, budalalıklarımızla birlikte. Bugüne kadar onlara karnın doymuş olmalı, öyle değil mi? Peki, dinle. Karnaval gecesi yatağıma uzanmış bir resmi düşünüyordum. Rusti'nin büyük portresini. Baştan sona yanlış bir resimdi. Ama yanlışlığın nereden geldiğini bulamıyordum. Ellerden kuşkulandım. O esmer, biçimli ellerden. Ellerin duruşu gerçeğe tıpatıp uygundu. Ama nasıl desem, bütününde yürümeyen bir şey vardı. Bittikten aylar sonra ancak şimdi beni rahatsız ediyordu. Neden bilmem. Birden kendi kendime bu ellerin üstünde durmalı dedim. Gidip resmi çalışma odamda duvara dayalı yerinden yüklenip yatak odama getirdim.